Ayrım 21, sayfa 225. Oğullarım demişti, oğullarımız değil. Bu yeni kurulan ailede sevgi bağları yeteri kadar kuvvetlenmemişti anlaşılan. 7 yıllık evlilikten sonra bile onun oğulları hala ona, Kemal'a hala Randall'a aitti. Ailenin mustakbel iki avukatı, dedi Lauren, her ne kadar yemekte müthiş bir ağız dalaşına giriyorlarsa da, bunun ileride mahkeme salonlarına bir hazırlık olduğunu düşünüp seviniyorum. Ağız dalaşı değil, dedi Blake. Ona tartışma derler anne. Bazen aradaki farkı anlayamıyorum. Çocuklar birer sporcu gibi gayet rahat şekilde oturup sanki az sonra büyük bir gösteri başlayacakmış gibi heyecanla Rizzoli'nin yüzüne bakmaya başladılar. Kolej'e gidiyorsunuz demek ha? Dedi Rizzoli. Nerede okuyorsunuz? Ben Amherst'tayım dedi Blake. Justin de Bowdoin'de. İki okul da Boston'a çok yakındı. İkiniz de avukat mı olmak istiyorsunuz? Ben hukuk fakültesine başvurumu yaptım bile dedi Blake. Ben eğlence ve spor hukuku okumak istiyorum. Belki Kaliforniya'da falan çalışırım. Sinema dünyası ilgimi çekiyor. Sanırım bunun için iyi bir altyapı hazırladım bile. Tabii tabii, fıstık gibi artistlerle de takılacaksın arada, dedi Justin. Kocaman bir kahkaha attı. Şimdiden başladı bile. Rizzoli bir iki gün önce ölen üvey kız kardeşleri morgda yatarken bu iki çocuğun nasıl olup da bu kadar neşeli olabildiklerine hayret etmişti. Kız kardeşinizi en son ne zaman gördünüz? Justin ve Blake birbirlerine baktılar. Büyük annemin cenazesinde, dediler neredeyse aynı anda. Mart ayında mı? Rizzoli Lauren'a baktı. Kemal'a Mart ayında mı geldi eve? Lauren evet anlamında başını salladı. Bize yardımcı olması için kiliseden izin aldık. Sanki bir mahkumun geçici olarak salıverilmesi gibi. Ama Nisan ayında Randall falç olduğunda manastırdakilere nasıl olup da izin vermediklerine hala inanamıyorum. Felç olan kendi öz babasıydı ve Kemal'a eve göndermemelerine hiç itiraz etmedi. Dışarıya kolay kolay göndermeye korktuklarına göre düşünsenize kim bilir neler yapıyorlar o kızlara manastırda. Nasıl acı çektiriyorlar kim bilir. Ama bu yüzden tercih etmiş olabilir manastırı, o da ayrı konu. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü buna bayılıyordu. Kendini cezalandırmaya ve acı çekmeye. Kemal'a mı? Size söyledim dedektif, garip bir kızdı o. 17 yaşındayken ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayakla dolaşırdı Ocak ayında. Dışarıda buz gibi hava varken. Hizmetçi onu karlar üzerinde öylece ayakta dururken görmüş. Tabii ki bunu komşular da gördü. Kangren olmasın diye onu hastaneye götürdük. Doktorlar azizlerle ancak aynı acıyı çekmek için bunu yaptığını söyledi. Böylece Tanrı'ya daha fazla yaklaşacakmış. Lauren başını salladı. Böyle bir kızla nasıl başa çıkabilirsiniz? Onu severek, onu anlamaya çalışarak dedi Rizzoli içinden. Bir psikiyatriste görünmesini istedim ama Randall bunu şiddetle reddetti. Kendi öz kızının... Lauren durdu. Neden durdun anne? Dedi Blake. Delinin tekiydi işte. Hepimiz deli olduğunu düşünmüyor muyduk? Kemal'ın babası hafifçe inledi. Lauren yine salya temizlemek için ayağa kalktı. Şu hemşire nerede kaldı Allah aşkına? Saat 3'te geliyorum demişti. Kemal'a Mart'ta eve geldiğinde ne kadar kaldı? Diye sordu Frost. Lauren şaşkın şaşkın ona baktı. Bir hafta kadar. Daha fazla kalabilirdi ama o erkenden manastıra gitmeyi tercih etti. Neden? Sanırım evdeki kalabalıktan rahatsız olmuştu. Newport'tan bir sürü akrabam geldi cenazeye. Bize toplumun izole yaşadığınızı söylemiştiniz. Biraz abartmış olabilirim. Hiç arkadaşı var mıydı Bayan McGinnis? Diye sordu Rizzoli. Varsa bile hiçbirini tanıştırmak için eve çağırmadı. Peki okulda nasıl gidiyordu? Rizzoli birbirlerine bakan iki oğlana baktı göz ucuyla. Justin gereksiz ve yersiz bir vurdum duymazlıkla silik tiplerden biriydi işte, dedi. Erkek arkadaşı var mıydı diye sormak istemiştim. Lauren tedirgin edici bir kahkaha attı. Erkek arkadaş mı? Onun tek hayali İsa'nın gelini olmaktı. Çekici bir kızdı, dedi Rizzoli. Belki sizin dikkatinizi çekmemiş olabilir ama erkeklerin ilgisini çekebilecek bir tipi vardı. Rizzoli, Lauren'ın oğlanlarına baktı. Kimse onunla çıkmak istemezdi, dedi Justin. Arkasından dalga geçerlerdi. Peki ya Mart ayında eve geldiğinde, hiç arkadaşlarıyla vakit geçirdi mi? Onunla özel olarak ilgilenen bir erkek oldu mu? Neden sürekli erkekler üzerinde duruyorsunuz, diye sordu Lauren. Rizzoli gerçeği saklamanın mümkün olmadığını düşündü. Size bunu söylerken çok üzgünüm ama... Kısacası Kemal'a öldürülmeden önce bir çocuk doğurmuş. Doğum sırasında ölen bir çocuk. Erkek kardeşlerine baktı. Onlar da aynı şaşkın surat ifadesiyle Rizoli'ye baktılar. Bir an için odada camlara çarpan deniz sularının sesi dışında çıt çıkmadı. ''Gazeteleri okumuyor musunuz? Şu rahipler bir sürü korkunç şey yapıyorlar. İki seneden beri manastırda yaşıyordu. Onların otoritesi altındaydı. Bence gidin onlarla konuşun bu konuda.'' ''Manastıra girip çıkan bir rahip var. Onunla konuştuk zaten daha önce. Bize DNA örneği vermeyi kabul etti. Henüz sonucunu alamadık.'' ''Yani henüz babası olup olmadığından emin değilsiniz. Neden bu tip sorular sorarak kafamızı karıştırıyorsunuz?'' ''Kemal'a Mart ayında gebe kalmış Bayan Magnus. Buraya cenazeye geldiği ay.'' ''Yani burada mı oldu demek istiyorsunuz? Evinizde bir sürü misafir vardı değil mi?'' ''Benden ne yapmamı istiyorsunuz? O hafta buraya gelen her erkeği arayıp üvey kızımla yatıp yatmadığını mı sorayım?'' ''Bebeğin DNA'sı elimizde. Eğer siz de yardımcı olursanız babasını kolaylıkla bulabiliriz.'' Lauren ayağa kalktı. ''Şimdi gitmenizi rica edeceğim.'' ''Üvey kızınız öldürüldü. Katilini bulmak istemiyor musunuz?'' ''Yanlış yere bakıyorsunuz.'' Lauren kapıya doğru yürüdü ve ''Maria!'' diye bağırdı. ''Polislere yolu gösterir misin?'' ''DNA bize aradığımız bütün cevapları verecektir Bayan Magnus. Birkaç kulak pamuğu sizi sonsuza kadar rahatlatır.'' Lauren yüzünü tam Rizoli'ye doğru döndürdü. ''O zaman rahiplerden başlayın ve ailemi rahat bırakın.'' Rizoli arabaya bindi ve kapıyı çekip kapattı. Frost motoru ısıtırken eve baktı ve ihtişamından ne kadar çok etkilendiğini hatırladı. Tabii ki içindekileri tanımadan önce. ''Şimdi neden Kemal'ın evi terk ettiğini anlayabiliyorum.'' dedi. ''Böyle kardeşlerle ve böyle bir anneyle nasıl yaşanır bir düşünsene.'' ''Kızın ölümünden çok sorulara üzüldüler sanki.'' Granit sütunlarının arasından geçerken Rizoli arkasına dönüp bir kez daha baktı eve. Kocaman odaların arasında bir hayalet gibi süslen Kemal'a geldi gözünün önüne. Üvey kardeşleri tarafından alaya alınan, üvey annesi tarafından yok sayılan Kemal'a. Onu sevmesi gereken insanlar tarafından umutları ve hayalleriyle dalga geçilen Kemal'a. ''Bu evde geçirdiğin her gün sana ruhuna saplanan darbeler, karda yürürken duyduğun acıdan çok daha fazla acı veriyor olmalıydı. Onun aşkının koşulsuz sevgatini tanımak için Tanrı'ya daha da yakın olmak istiyordun. Çünkü senin arkandan alay ediyorlar ya da deli olduğunu ve bir psikiyatra görünmen gerektiğini söylüyorlardı. Neden bir manastıra kapanmak istediğini hiç şaşmamak gerek.'' Rizoli içini çekip önlerinde uzanan geniş yola bakarak ''Hadi eve gidelim.'' dedi. ''Bu belirtiler beni çok şaşırttı.'' dedi Maura. Toplantı masasının üzerine bir seri dijital fotoğraf serdi. Dört meslektaşından hiçbiri bu fareler tarafından kemirilmiş deri ve iltihaplı nodülleri gösteren fotoğrafları incelerken en ufak bir tiksinti duymadı. Zira otopsi laboratuvarında çok daha kötülerini görmüşlerdi önceden. Her ne kadar müthiş bir mide bulandıran fotoğraflara baksalar da hiç etkilenmeden Lewis'in olağanüstü sabah toplantısı için getirdiği böğürtlenli kekleri mideye götürmekle meşguldüler. Ölüler üzerinde inceleme yapanlar, işlerinin dayattığı görüntü ve kokuların iştahlarını bozmasına asla izin vermezlerdi. Üstelik de o sırada toplantı masasının etrafına dizilmiş, otopsi sırasında insan ciğerini kesip parçalara ayıran patologlardan biri özellikle kurutulmuş kaz ciğerine olan düşkünlüğüyle meşhurdu. Koca göbeğine bakılırsa Doktor Ebb Bristol'un iştahını hiçbir şey kesemezdi. Maura son fotoğraf serisini masanın üzerine dizerken aç bir kurt gibi üçüncü kekini mideye indiriyordu. ''Sizin kimliği meçhul ceset bu mu?'' diye sordu Doktor Kostas. Maura evet anlamında başını salladı. Yaklaşık 35-40 yaşlarında. Kadın. Göğsünde bir kurşun yarası var. Ölümünden yaklaşık 36 saat sonra metruk bir binada bulundu. Yüzü öldükten sonra kesilip çıkarılmış. Aynı zamanda elleri ve ayakları da. ''Vay canına, kafadan çatlak bir katil.'' ''Yalnız deri lezyonları kafamda soru işareti bıraktı.'' dedi Maura fotoğrafları göstererek. ''Kemirgenler de aynı hasarı vermiş ama esas lezyonların bütününü görmek için geriye yeteri kadar sağlam deri kalmamış.'' Doktor Kostas fotoğraflardan birini eline aldı. ''Ben bu konuda uzman değilim.'' dedi ağırbaşlılıkla. ''Ama kanımca bu klasik bir kırmızı şişik vakası.'' Herkes bunun üzerine kahkahalarla güldü. Doktorlar deri lezyonlarının neden kaynaklandığını anlamadıklarında bu şekilde çok basit bir açıklama yolu bulurlardı. Kırmızı şişiğin ise herhangi bir mikrobik enfeksiyondan tutun, otoimmün bir rahatsızlığa kadar her türlü nedeni olabilirdi. Nedeni ilk bakışta anlaşılabilen çok az deri lezyonu vardı. Doktor Bristol nasıl olduysa sonunda kekini bitirip fotoğraflardan birini gösterdi. ''Burada da birkaç ülserasyon var.'' Evet, nodüllerden bazılarının üzeri kabuk bağlamış, basit ülserasyonlar var. Çok azında da sedef hastalığından görülen gümüşü skallar. Değişik bakteri türleri mi? Abnormal bir şey değil. Sadece SNF, epidermitis. SNF epi çok görülen bir delik bakterisiydi. Bristol sadece omzunu silmekle yetindi. Kontaminant. Peki ya deri biyopsisinden sonra çıktı mı diye sordu Kostas. Dün slaytlara baktım dedi Mara. Akut inflamatuar değişiklikler gördüm. Ödem, bazı derin mikroapseler, aynı zamanda kan damarlarında da inflamatuar değişiklikler vardı. Bakteri büyümesine rastlamadın mı? Hem gram boyamasında hem de fitofrako sonrasında bakteri bulunmadı. Bunlar steril absesler. Ölüm nedenini biliyordunuz değil mi dedi Bristol. Koyu sakalının üzerinde hala kek kırıntıları duruyordu. Bu nodüllerin ne olduğu o kadar önemli mi? Burada çok önemli bir şey atlıyormuşum gibi geliyor ve bundan nefret ediyorum. Bu kurbanın kimliğiyle ilgili tek bir şey yok elimizde. Ölüm nedeni ve bu lezyonlarla kaplı olması dışında kadınla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Peki o zaman son teşhisiniz nedir? Mauro kafasını indirip kurbanın derisini kaplayan bir dizi kan çıbanına benzeyen çirkin kabartılara baktı. Eritema nodosum, dedi. Nedeni? Mauro musikti. İdiopatik, yani kısacası ve en basitinden nedeni bilinmiyor. Kostas bir kahkaha attı, yani at çöpe. Başka nasıl adlandırabilirim bilmiyorum. Biz de somut bir şey söyleyemiyoruz, dedi Bristol. O zaman eritema nodosum bana da uyar. Mauro odasına döndüğünde fare kadının bizzat kendisi tarafından hazırlanan ama içine sinmeden imzaladığı otopsi raporuna yeniden göz attı. Kurbanın yaklaşık ölüm saati ve ölüm nedenini çok büyük ihtimalle fakir biri olduğunu ve kesin olarak görüntüsü nedeniyle aşağılık kompleksi içinde bulunduğunu bildiriyordu. Masanın altındaki üzerinde kimliği belirsiz ve dava numarasının yazılı olduğu, içinde biyopsi slaytlarının bulunduğu kutuya baktı. Slaytlardan birini çıkarttı ve mikroskobun altına yerleştirdi. Göz merceğinde pembe ve mor renklerde sarmallar görüldü. Bunlar derinin hematoksilin ve eozin lekeleriydi. Akut inflamatuar hücrelerin koyu benekleri bir kan damarının beyaz hücreler tarafından süzülmüş fibroz halkasını, yani vücudun bir şeye karşı savaşmak üzere immün hücrelerden oluşan ordusunu yollayarak direndiğini gösteren bütün işaretleri gördü. Ama neye karşı savaşmıştı vücut? Nerede saklanıyordu bu düşman? Arkasına dayanıp otopside gördüklerini düşündü. Ne elleri ne de yüzü olan bir kadın. Sadece organları değil hayatı da bir çırpıda biçip geçilen bir cani tarafından sakat bırakılmış bir kadın. Peki neden ayaklarını dağılmıştı? Neden özellikle ayakları? Mükemmel bir şekilde mantık yürüterek çalışan sapıklığı bile mantık çerçevesinde olan bir katil diye düşündü. Kesinlikle öldürücü bir silah kullanarak öldürmek için ateş ediyordu. Kurbanı soyuyor ama tecavüz etmiyor. Ellerini ayaklarını kesip soyuyor, sonra da cesetin derisinin üzerinden fazla zaman geçmeden kemirgenler tarafından yenilip yok edileceği bir yere bırakıyor. Ayaklara takılmıştı Mora. Ayakların kesip alınması ona hiç mantıklı gelmiyordu. Fare kadının röntgenlerinin bulunduğu zarfı açıp ayak bileği röntgenlerini ışık kutusuna yerleştirdi. Bölünmüş etin kaba çizgisi bir kez daha fazlasıyla şaşırtmıştı onu. Katilin neden ayağı böyle kaba bir şekilde kesip aldığına dair tek ipucu göremiyordu. Röntgenleri kaldırıp yeniden önden ve yandan çekilmiş kafatası röntgenlerini koydu. Fare kadının yüz kemiklerini incelerken kadının yüzünün neye benzediğini hayal etmeye çalıştı. Öncelikle her ne kadar üst dişlerini kaybetmiş olsan da kesinlikle 45'in üzerinde değilsin diye düşündü. Yaşlılarda görülen bir çene yapın var. Yüz kemiklerin için çürümüş. Burnun genişleyen bir oyuğun içine gömülmüş. Bütün gövden iğrenç nodüllerle kaplı. Herhalde şöyle bir aynaya baktığında için sızlıyordu ve tabii dışarı çıkıp başkalarına göründüğünde. Işık kutusunda duran kemiklere boş boş bakmaya devam ettikten sonra katilin neden ayaklarını aldığını da biliyorum diye düşündü bir anda. Noel'e 2 gün vardı. Mauro Harvard Üniversitesi'nin kampüsünden içeri girdi. Terk edilmiş gibi burası diye geçirdi aklından. Karla kaplı koskocaman bahçede neredeyse hiç ayak izi yoktu. Elinde evrak çantası ve içinde röntgenlerin bulunduğu kocaman bir zarfla kenardaki kaldırımdan ağır adımlarla yürümeye başladı. Hava az sonra yağmaya başlayacak karın keskin kokusu alınabiliyordu. Birkaç ölü yaprak titreye titreye uçarak bir ağacın çıplak gövdesine yapıştı. Bazılarına göre bu tam kartpostallık bir görüntü olabilirdi ama mağaranın gözü gri bulutlardan başka bir şey görmüyordu. Şimdiden nefret etmeye başlamıştı bu iğrenç kış mevsiminden. Harvard'a ait Peabody Arkeoloji Müzesi'ne geldiğinde buz gibi kar suyunun ayaklarının içine sızıp paçalarını ve çoraplarını ıslattığını fark etti. Ayaklarını yere vurarak paçalarındaki karı attı ve buram buram tarih kokan binaya girdi. Merdiven boşluğundan bodruma inen ahşap merdivenler her bir adımda gıcırdıyordu. Doktor Julie Cavley'in hoş ofisine geldiğinde ilk fark ettiği şey rafların üzerine dizilmiş çok sayıda insan kafatası oldu. Duvarın üst tarafındaki küçük pencerenin yarısı karla kaplanmıştı ve içeri girmeyi zar zor başarabilen küçük bir ışık yüzmesi tam Cavley'in başının üzerinden süzülüyordu. Loş ışıkta kurşuni bir renk alan gri, topuz yapılmış saçlarıyla çok hoş bir kadındı. Sanki iki erkeğin el sıkışması gibi büyük bir ciddiyetle el sıkıştılar. ''Beni görmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.'' dedi Maura. ''Bana getirdiğiniz şeyi görmek için sabırsızlanıyorum.'' dedi Dr. Cavley. Lambayı açarken sarımsı ışığın yansımasıyla beraber oda birden daha sıcak bir havaya bürünmüştü. ''Karanlıkta çalışmayı severim Dodo.'' dedi Dr. Cavley masasındaki dizüstü bilgisayarın ışığını işaret ederek. ''Böyle daha iyi odaklanıyorum işime ama tabii yaşlı bir kadın için bu da biraz zor oluyor.'' Maura evrak çantasını açtı ve içine dijital fotoğrafların olduğu dosyayı çıkarttı. Bunlar cesete ait fotoğraflar. Çok kötü görüntüler olduklarını söylemem lazım. Doktor Carroll dosyayı açtı ve fare kadının soyulmuş yüzüne bakarken bir an durdu. Çok uzun zaman önce bir otopside bulunmuştum. İtiraf etmeliyim ki benim için hoş bir deneyim olmamıştı. Arkasına dayanıp derin bir nefes aldı. Kemikler tertemiz. Onda problem yok ama etin görüntüsü insanın midesini bulandırıyor. Röntgenleri de getirdim. Belki önce onlara bakmak istersiniz. Hayır, onlara bakmaya hiç gerek yok. Deriyi görmem lazım. Yavaş yavaş bir sonraki fotoğrafa kaydırdı bakışlarını. Durup şaşkın ve korkmuş bir yüz ifadesiyle baka kaldı. Tanrım diye mırıldandı. Ellerine ne olmuş bunun? Ayrım sonu sayfa 237. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Amherst. A, M, H, E, R, S, T. Bowdoin. B, O, W, D, O, I, N. Abe Bristol. A, B, E, B, R, I, S, T, O, L. Kostas. C, O, S, T, A, S. Peabody. P, E, A, B, O, D, Y. Julie Cowley. J, U, L, I, E. J, A, W, L, E, Y.